Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Sizlere her hafta olduğu gibi bu haftada önümüzdeki yaklaşık 25-30 dakika boyunca İslam şehrinden seslenme gayretinde olacağız. İslam şehrinin sokaklarında, temellerinde, şehrin yer altında dolaşma gayretinde olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz aslında yine bu şehrin temeliyle alakalı, bu şehir yapılanması, biraz daha toplumsal yapılanmasıyla alakalı bir teşkilattan bahsedeceğiz ki konu biraz daha genişlemiş, genişletilmiş olsun, biraz daha konuyu açmış olalım. Bugün ahilikten anlaşılacağı üzere, ahilik meselesinden, yani bir nevi kardeşlik meselesinden, o toplumsal mutabakatın sağlanması, Müslümanlar arasında kardeşliğin tesis edilmesi, Ensar Muhacir kardeşliğinin tesis edilmesi gibi özellikle Selçuklu ve Osmanlı teşkilatlarında, ahilik teşkilatlarında bunun nasıl tesis edildiğine ve eğitim açısından işlevselliğine göz atma gayretinde olacağız. Bugünkü konumuz sadece salt günümüzün jargonuyla, kullanım diliyle sadece kente ait bir teşkilat değil, aynı zamanda eğitime de atıfta bulunan bir teşkilattır ki kurucusunun Ahi Evran olduğunu biliyoruz. Ahi Evran'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Diyor ki Ahi, hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. İlim, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. İnsanın, kıymetli dinleyiciler, hakkıyla yerine getirmesi gerekli olarak sınırları belirlenmiş, vazifesi dünyayı güzelleştirmektir. Her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Bir mefhum olarak güzelliğin salt refaha, yani rahatlığa veya rahat bir yaşama işaret etmeyeceği ve görecelilikten devareste olduğu, uzak olduğu göz önünde bulundurulmak üzere dünyayı güzelleştirmenin, hayatı güzelleştirmeyi de kapsayacağı, yani sadece maddeye yönelik bir güzelleştirme değil, yaşam katmanına da, yaşama da dair bir güzelleştirmeyi de kapsayacağını, bunu da muhteva, bunu da ihata edeceğini, bunu da muhteva ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir münevver olan merhum Turgut Cansever ki zannediyorum İslam şehri denildiğinde, Türkiye ve mimari denildiğinde ilk akla gelen isimdir. Hiç şüphesiz özellikle Cumhuriyet dönemiyle alakalı ilk akla gelen isim Turgut Cansever'dir ki bu Turgut Cansever merhumun kaynağını yıllarca aradığı kutlu bir söze dayanarak niteliği gereği dışa dönük bir yapmayı ifade eden sanatın asıl vazifesinin dünyayı güzelleştirmek olduğunu söylerken, bu durumun iç alemin bir tezahürü olduğuna da vurgu yapıyor Turgut Cansever. Evet, sanattan bahsediyoruz. Bu sanat, insanların bir nevi egolarını tatmin ettikleri, kendilerini görünür kılmak üzere yaptıkları bir şey olmamalı. Sanat, kelime itibariyle de, yani kavramsal olarak da, etimolojik olarak da incelendiğinde bir, evet, yapmadır, ancak ulvi bir gayeye rücu eden, yani yönelen bir yapmadır. Sadece dışa dönük değil, iç alemi yansıtan bir dışa dönüklüktür bu. Bir nevi bu tevhidin açıklaması, tevhidin kelimelere, farklı işte tanımlamalara dökülmüş bir halidir diyebiliriz. Nihayetinde tabiatla çelişki oluşturmayacak, aksine onunla uyum içinde güzelleştirme iradesini görünür kılacak sanatsal faaliyet gereklilikse, fıtri özelliklerin, insan olarak bizim fıtri özelliklerimizin, Cenab-ı Allah'ın kodladığı, bir çocuğun doğumuyla birlikte akıl bali olmasıyla akıllı olması ve artık bir toplumsallığı oluşturabilecek ergenliğe erginliğe erişmesiyle birlikte ortaya çıkan veya insanın o klasik tabirle veya halk ağzıyla aklının ermesiyle ortaya çıkan fıtri özellikler, görünür olmaya başlayan fıtri özelliklerden bahsediyoruz ki, bu fıtri özelliklerin bir ahlak olarak, ahlak yani sürekli bilinçli bir şekilde uygulanma manasında. Evet, fıtrat da var ama bilinçli olarak uygulanmıyorsa bir problem olduğunu söyleyebiliriz. İşte bunun bir ahlak olarak ortaya çıkartılmasının da şart olduğunu söylemek zorundayız. Dışa dönük eylemler, kıymetli dinleyicilerimiz, cennetin yeryüzünde modellenmesi ki hem hadis-i şeriflerde, elbette Kur'an-ı Kerim'in bir açıklaması, bir yaşama dökülmesi olarak sünnette ve Kur'an-ı Kerim'de birçok cennet tasviriyle karşılaşıyoruz. İşte bu tasvirlerden yola çıkarak biz bunu model alıp bir simülasyonunu dünyada kurmak gayretinde. Gayretinde olmalıyız, gayretindeyiz. Sonuç olarak işte dışa dönük eylemler, cennetin yeryüzünde modellenmesi, iç alemde irfan denilen ve ferdi şahsiyete dönüştürecek. Bir ferdi, bir bireyi bir şahsiyet haline getirecek. Yolculukta cennet insanı, o cennete erişmiş, cennette erişmeye liyakat kazanan, liyakat makamındaki bir insandan bahsediyoruz. Cennet insanı gayesini ikame ettiğini söyleyebiliriz, irfan meselesinin. İnsan yaptığıdır düsturundan hareketle, tekamül olarak da isimlendirilen bu durum, hayatta sona ermeyecek bir süreci ifade etmektedir. Kıymetli dinleyiciler, ideolojilerin ve insanı veya toplum içinde bir zümreyi merkez olarak gören dünya görüşlerinin etkisinde ifsad olan dünyamız, insan da dahil olmak üzere, tabiatı imar etme sorumluluğunu üstlenmenin bir üstünlük olacağını görmek istemiyor. Modern çağın tek yönlü ruhsuz, makine ideolojisiyle tabiata dokunuşu veya tahayyülü tasarıma çeviremediği, beşeri olarak adlandırdığı bilimsel bilgisi, sürüklenen dünyanın söz konusu tahribatına asla şifa olmuyor insan. Zira bilimsel bilgiyle eğitilen nesiller, üretilmiş olanın çizdiği çerçeve dışına çıkma meziyetlerini de yitiriyorlar, yitirmekteler. Halbuki kadim dünya görüşümüz, tüm eylemlerin yüce bir ideale, programın başında da ifade ettiğimiz gibi, yüce bir ideale rücu etmesi, yönelmesi suretinde kurgulanmış, toplum oluşturan bireylerin yaratılıştan gelen kabiliyetlerinin en güzel şekilde geliştirilmesini ve hayata geçirilmesini tavsiye etmekte, fakat en güzel şekilde geliştirmek ifadesi, ölçülü ve yerli yerinde kullanımı da şart koşmakta. Manaya hizmet edecek madde düşüncesi, maddeyi manaya hizmet ettirmek diyoruz. Madde ve mana olgularının parçalanmasını ve yani birbirinden ayrılmasını, biz maddeyi çok ayrı düşünüyoruz. Manevi hayatı da maddi hayattan bağımsızmış gibi, sadece işte din de manevi bir hayatmış gibi düşünüyoruz. Böyle bir parçalanmanın yaşandığını görüyoruz. Madde ve mana olgularının işte bu şekilde parçalanmasını ve doğal seyirlerinin değiştirilmesini önleyenin tevhid olduğuna dikkat çekmek istiyorum kıymetli dinleyiciler. En güzel surette yaratılan insan doğal olarak güzele talip olmak üzere doğar, ancak bunu tek başına bir fert olarak, bir şahıs olarak gerçekleştirmesi mümkün değil. Bu sebeple sosyolojinin kurucusu olarak her ne kadar Auguste Comte'u da gösterseler, biz biliyoruz ki Auguste Comte'un çok evvelinde bu sosyoloji ilmine birçok yeni kuramlar katmış olan İbni Haldun, toplum haline gelmeyi bir zaruret olarak görüyor. İnsan gelişimini ancak toplum haline gelmeye yönelik olduğu ölçüde devam ettiriyor. Medeniyetimizde bu terkip, yani eylemlerin bir mutabakat çerçevesinde işletilmesi, kardeşliğin tesisiyle sağlanmıştır. Temel dinamikleri değişmeyen medeniyetimizin, kardeşliğin tesisi olarak kavramsallaştırabileceğimiz bu ilkesinin, yerel şartlarda yorumu olarak husule getirilen bir teşkilat vardır Abbasi döneminde. Buna fütüvvet teşkilatı diyoruz. Bu fütüvvet teşkilatının modellenerek Selçuklu tarafından kullanılması, Osmanlı tarafından kullanılması da ahiliktir. Kullanılmış şekilde ahiliktir. Bu elbette bir teşkilat olarak bahsetsek de birbirinden bağımsız olarak Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kurulan, birbiriyle bir organik bağ olmayan teşkilatlardır. İşte ahilik teşkilatları, fütüvvet teşkilatı, ahilik teşkilatı, şahsiyetin ortaya çıkartılmasında, bakın fert ve şahsiyeti çok keskin bir çizgiyle ayırıyoruz. Fertten şahsiyete geçiş. İşte bu teşkilatların asıl önemi, hususiyeti, şahsiyetin ortaya çıkartılmasıdır. Ve şahsiyetin ortaya çıkartılmasında terbiye ile talimi, terbiye ve talim, yani eğitim ve öğretim diyoruz bugün. Ancak eğitim ve öğretimden çok daha kavramsal olarak irdelendiğinde çok daha deruni anlamlar içeren talim ve terbiye diyoruz. İşte talimi terbiye ile birleştiren, iç içe tutan, fen bilimleriyle sosyal bilimlerin de bugün ayrılmış olduğunu görüyoruz. Ama bakıyorsunuz bu teşkilatlar fen bilimleriyle sosyal bilimleri de bir arada tutan, günümüz modern eğitim sistemlerinin de karşısında aslında alternatif değil ama hakikat olarak duruyor. Bugün sosyal bilimlerle fen bilimleri birbirinden kopartılmış, özellikle modern çağın etkisiyle. İşte bu kopuşun, bu parçalanmanın karşısında konumlandırabileceğimiz bir nevi sosyal ilimlerle tabi ilimleri bir araya getiren kadim okul idrakimizin bir numunesi ahilik teşkilatı. Orduya daha yakın bir kurum olan fütüvvet, ki daha çok orduyla, askerlikle alakalı bir kuruluş, yerel şartlarda yeniden ve daha çok topluma yönelik yorumu, ki mesleki bir teşkilattır en başta, mesleğin öğrenilmesi, öğretilmesi, mesleğin geliştirilmesine yönelik bir kuruluştur. Yani toplumla alakalıdır, bizatihi halkın içindedir ahilik teşkilatı. Topluma yönelik bir teşkilattır. Bu teşkilatın biz 1205 yılında Ahi Evran tarafından, Ahi Evran'ın 1205'te Anadolu'ya gelmesinden kısa bir süre sonra ilk olarak Kayseri'de kurulduğunu, ama son şeklinin de hakkını teslim edelim, Kırşehir'de verildiğini söyleyebiliriz. Anadolu'nun her tarafına yayılan bu kurumun merkezi bir teşkilat olmaktan ziyade, biraz önce de ifade etmiş olduğumuz gibi, Ahi Evran'ın ortaya koyduğu temel umdelere ve onun manevi liderliğine bağlı bir ekolü, tabiri caizse, temsil ettiğini görüyoruz. Ahi'nin kardeş anlamına gelen Arapça el-ah, ihvan ve uhuvvet de bu kelime kökenlidir. Veya yiğitlik, cömertlik anlamına gelen Türkçe akı kelimesinden türetildiği düşünülüyor. Ve nihayetinde kardeşliğin tesisiyle en bariz ilişkisi etimolojik açılımdan, bu açılımdan, yani birbirini kardeş belleyen bir toplum olması, bir takım ilkelerinin kardeşliğe çok dem vurması, çok atıfta bulunması, onun Arapça ihvan, ehi diyoruz işte kardeşim, el-ah bu kelimeden türetilmiş olduğu izlenimi veriyor daha kuvvetli bir ihtimalle. Ama akı kelimesiyle de irtibatının olduğunu, çünkü akı kelimesi, Türkçedeki akı kelimesi, Arapçadaki bu feta kelimesini, yani fütüvvetin temelini oluşturan, fetayı karşılayan bir kelime olması hasebiyle iki kelimeye de yakınlığı olabilir diyebiliriz. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, ahiliğin birinci boyutu buydu. İkinci boyutuysa medeniyetimizin diğer temel ilkesi olan ahlak ekseninde bir ekonomik yapılanmayı karşılıyor olması. Temsilci hususiyetleri bir yana ahiliğin okul olarak varlık alanı bulduğu yadsınamaz bir gerçek. Eğmekten, eğitimden ziyade bireyin tekamül edebileceği ve bu tekamülünün de kendi elinde olduğu, gidiş yolunun bir yoldur ki irfan yolculuğu diyoruz, bir yolculuğun öğretildiği, cevherin işlendiği ahi teşkilatında usulsüz vusul olmayacağının bilinciyle sanat öğretiminin merkezinde yer alan meşk bir metot olarak kullanılıyor. Özellikle günümüzde müzik öğretiminde hala zannediyorum meşk ifadesi çok kullanılıyordur. Bu meşkin yani bir usul olarak, öğretim usulü olarak önce dudaktan, önce duyarak, ustadan duyarak, sonra işte çeşitli usullerde bunu devam ettirerek bir öğrenme modeli. Aynı şekilde ahinin de çırağın işte kalfadan, kalfanın ustadan öğrendiği bir süreç, bir proses olduğunu söyleyebiliriz. Öğretim faaliyetini başat aktör olarak kullanan ahiler, kıymetli dinleyiciler, çıraklarını mesleki bilgi becerilerinin yanında tavır bakımından da hayata hazırlıyorlar. Mesleğin yanında edebiyat ve adab-ı muaşeret, kıraat, belagat, musiki, tasavvuf, hat, tezhip, tarih ve elbette yemek pişirmek mesela. Yemek pişirmek gibi gündelik ihtiyaçların temini ahi çıraklarına verilen diğer dersler. Gaye başka bir ifadeyle bu ham olanı pişirmek, toy olanı da olgunlaştırmak. Her çırak ustasına bakarak, onu izleyerek ve taklit ederek öğrenir ahi teşkilatında. Sanatı en ince ayrıntısına kadar öğrenen çırak, kalfa olur, halife kelimesinin de kalfa ile ilişkisine dikkat çekmek gerekir. Aslında usta tarafından belirlenmiş bir çizgiyi hat bilerek devam ettiren kalfa, yorumunda bir değişiklik yaptığında, bir özgünlük ortaya çıkarttığında, bir yapma edinimini ustasından şekil olarak tefrik ettiğinde, yorumunu kuvvetlendirmesi ve biraz önce ifade ettiğim gibi özgün bir söz söylemesi durumunda usta olmaya hak kazanır. Ancak ahilikte ustanın rızası ile şed kuşanan bir esnaf veya sanatkar usta olarak iş yeri açma hakkına sahiptir. Ama ne kadar güzel değil mi kıymetli dinleyiciler? Bir usta yanında bir adamı yetiştirip onu usta yaptıktan sonra yeni bir dükkan açması için müsaade ediyor, yanından ayırıyor ve yeni çıraklarla, yeni kalfalarla yoluna devam ediyor. Bu zannediyorum rızık karşısında toplumun bir tutumu. Burada tekelleşme veya kapital anlayıştan uzak, tüm bildiğini öğreten, kibir, haset gibi arızalardan beri, kardeşlik hukukunu üstün tutan bir usta var. Ahi evranın ilim, akıl ve ahlakla biraz önce, yani programın hemen başında zikrettiğim bir beyt var ya, ahi evranın ilim, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir sözü, bu olayın, bu hususun net bir anlatımı. Diğer taraftan kıymetli dinleyicilerimiz, ahilik teşkilatına mensubiyette de hassas bir seçiciliğin olduğu muhakkak. Ahi evranın bu kuruma kazandırdığı esaslardan zikredilen bir meslek sahibi, olmayanların alınmaması ve bu surette tekke ve zaviyelerde el açarak, din sömürüsü yaparak geçinenlerin engellenmesi, esnaf ve sanatkarlara mesleki, ahlaki, terbiyevi ve askeri bir eğitim verilmesi ve üyelerine eline, diline, beline hakim ol kuralının benimsetilmesi de çok önemli. Bir okul olan ahilik teşkilatı özellikle Selçuklular döneminde ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra askeri ve yönetimsel faaliyetlerde de bulunmuş. Moğol istilasında ciddi bir savunma hattı kurmuşlar mesela. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda ve güçlenmesinde etkin rol oynamışlar ahiler. Ahilik diğer taraftan erbabına has ahlaki özelliklerle öne çıkıyor. Doğruluktan ayrılmamak, alçak gönüllü olmak, iyi huylarını geliştirmek, kendisini halka adamak, misafirleri sevmek, insanlara nasihat ederek onları iyi yola yöneltmek, kudreti varken suçluyu affetmek, bir sanat veya iş sahibi olmak, dindar olmak, utanma duygusuna sahip olmak, hile yapmamak, yalan söylememek, kusur aramamak, dedikodu yapmamak, kusurları örtmek, içki içmemek, zenginlere karşı minnetsiz olmak, kimseye karşı düşmanlık ve kin duymamak, büyüklere hürmetkar, küçüklere şefkatli olmak, bel bağlamamak, fütüvet, alamet ve elbiselerini taşımak, nefis adı verilen şeytanla mücadele etmek gibi özellikler, bu kuruma mensup olmanın ve bu mensubiyeti sürdürmenin birer şartıdır. Kıymetli dinleyiciler, son söz olarak, ahlak ekseninde toplumsal ilişkiyi düzenlemesi, ekonomik işlevi ve okul modeli olması dolayısıyla bize ait şehir modelinin sürdürücüsü olan ahilik, günümüz içinde hitap ettiği tüm alanlar için bir çıkış yolu sunmakta. Önemli olan bu çıkış yolunu fark etmek ve günümüze uygun, günümüzde uygulanabilir bir hale getirmektir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sizlere İslam şehrinden seslendik ve programımızın sonuna geldik. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmak üzere. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.